engelleri aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin. Engelleri aşarken de bir cuma daha birlikteyiz sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Ben Bahar Gökkuş Şahin. Bugün görme engelli vatandaşlarımızın kendine yeterli ve üretken birey olarak toplumla bütünleşmelerini, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı birey olarak yetişmelerini sağlama noktasında yardımcı sivil toplum örgütlerimizden 6 Nokta Körler Derneği'ni konuşacağız. Genel Başkan Süha Sağlam'la birlikte. Sohbetimize başlamadan önce iletişim adreslerimizi aktaralım. TRT Türkiye'nin Sesi ve ayrıca Bahar Gökkuş Facebook sayfalarından bize soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Hoş geldiniz yayınımıza Süha Sağlam.
Hoş bulduk.
Biz derneğimizi tanımaya başlamadan önce 6 noktanın anlamını soralım size. Görme engelliler için çok önemli. Bu 6 nokta ne ifade ediyor?
6 nokta görme engellilerin yazı sisteminin adı. Bunun Fransızca karşılığı Braille'dir. Türkçe'de de 6 nokta olarak çevrildi. Öyle kullanıyoruz. Sebebi de görme engellilerin, bizlerin yazısı 6 tane noktanın değişik şekillerde konuşlanmasından meydana gelir bizim harflerimiz, rakamlarımız, noktalama işaretlerimiz. Dolayısıyla sol tarafta 3, sağ tarafta 3, toplam 6 tane noktanın değişik versiyonları bizim alfabemizi oluşturur. O yüzden de biz buna 6 nokta diyoruz. Derneğimizin de adı buradan gelmektedir. Görme engellilerin eğitim, aydınlanma yolundaki en önemli materyalidir.
Peki kuruluşu çok eskilere dayanan, 1950'ye neredeyse evet, dayanan köklü bir dernek 6 nokta evet, Körler Derneği. Sizden dinleyelim.
Şimdi derneğimiz 1950 yılında kendisi de görme engelli doçent Mithat Enç hocamız tarafından kurulmuş. Kurulma amacı görme engellilere eğitim sağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel eğitim birimleri oluşturarak görme engellilerin eğitimine katkı sunmak, dünyadaki o tarihlerdeki gelişmeleri Türkiye'ye aktarmak, buradaki görme engelli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla kurulmuş bir derneğiz. Ama tabii yıllar geçtikçe derneğin amacı farklılaştı ve bir görme engellinin doğumundan ölümüne kadar tüm hayat içerisindeki eğitim, istihdam, rehabilitasyon, sosyal ve kültürel hayata katılım, fiziksel çevreye erişim, toplum tarafından fark edilme şeklinde amaçlarımız var ve ona uygun da çalışmalar sürdürüyoruz 66 yıldır.
Peki bu görme engelleri adeta gören göz bu dernek. Kaç şubesi var, kaç üyesi var?
Yani derneğimizin yani bugün 8500 civarında görme engelli üyesi var ve 32 ilde de şubemiz bulunmakta.
Ne gibi faaliyetleriniz var? Bugüne kadar neler yaptı?
Şimdi biz genel merkez olarak esas itibariyle planlama, projelendirme yapıp şubelerimiz aracılığıyla görme engelli yurttaşlara ulaşıyoruz. Bu anlamda ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her düzeyde ihtiyacı olan görme engellilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunların da çoğu fikirsel ve kurslar aracılığıyla bu katkıyı sunuyoruz. En önemli tabii faaliyetimiz aileleri aydınlatabilmek ve görme engellilerin de fırsat verilmesi halinde eğitimine katkı sunmak, onların çalışmalarını temin etmek, son tahlilde de üretken, huzurlu, mutlu yurttaşlar olmasına katkıda bulunmak. Şunun için eğitimi vurguluyorum özellikle. Eğitimi iki yönlü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir, görme engelli bir çocuğa sahip olan ailenin yapması gereken şeyler. O çocuğu kabullenmesi, onun ihtiyaçları düzeyinde ona yaklaşımlar sergilemesi. Çünkü bu özel bir çocuk. Normal bir çocuk gibi değil. Nihai olarak görmüyor. Dolayısıyla görme öğrenmenin de en önemli unsurlarından. Bu noktada ailelerin öncelikli olarak görme engelli çocuğunu kabullenişine fırsat ve imkan tanınması halinde onların da diğer çocuklar gibi üretken bireyler olabildiğine ailenin öncelikli olarak inanması lazım. Dolayısıyla Türkiye'de köler okulunu bilmeyen nice aileye biz valilikler, kaymakamlıklar, sağlık ocakları, imamlar, muhtarlıklar aracılığıyla çocuklarınızı köler okuluna, ilk öğrenim çağındaki tabii çocuklarınızı köler okullarına gönderin, onların eğitiminin önünde engel olmayın demeye çalışıyoruz. Tabii ikinci olarak da görme engellilere sadece Milli Eğitim müfredatı, lise, üniversite müfredatı değil, hayat içerisinde de yetiştirmek gerekiyor. Bunu nasıl temin edersiniz? Bunu da görme engelli çocuğu, genci, orta yaşlıyı, yaşlıyı özgür kılabilecek, bağımsız kılabilecek alanlar sağlamamız gerekiyor. Şimdi okula gidecek çocuk sürekli ailesiyle mi gidecek? Genç, üniversiteye gidecek, sürekli ailesiyle mi gidecek? İşe girdi, sürekli bir yardımcıyla mı gelip gidecek? Ne bileyim, parka, bahçeye, sinemaya, tiyatroya, arkadaşlarıyla bir toplantıya gidecek. Sürekli birisi mi taşıyacak onu? Hayır. Hayır, çünkü sıfır görme engelli yurttaşlarımız, beyaz baston dediğimiz bizim yardımcı aracımız, hatta gözümüz dediğimiz beyaz bastonun kullanımını, teknik olarak kullanımını öğrendiği andan itibaren çevresinde hiç kimseye ihtiyaç duymadan evinden okuluna, işine, ne bileyim parka, bahçeye, sinemaya, tiyatroya, hatta spor alanlarına gidebilecek ve bir başkasına da ihtiyaç duymadan ve de güvenli bir biçimde, yani düşecek, çarpacak, yaralanacak kaygısı taşımadan gidebilecek hale getirme arzusu içerisindeyiz ve bunları teşvik ediyoruz. Bunların eğitimlerini de dönem dönem şubelerimiz aracılığıyla veriyoruz. Beyaz bastonun kullanım tekniğini görme engelli yurttaş öğrendiği andan itibaren istediği yere tek başına gelip gidebilecek.
Şu an halihazırda yanınızda da var beyaz baston.
Tabii onu ben şöyle bir şaka yapıyorum. Eşimle bir yerden bir yere giderken, ya ben sana yardımcı oluyorum, niye bastonunu alıyorsun, ya kavga edersek diyorum.
Bizi o kadar kurtarıyor diyorsun.
Yani tek başıma kaldığımızda, yani herhangi bir görme engelli tek başına kaldığında beyaz baston sayesinde istediği yere gelip gidebilecek, bağımsız ve özgür bir biçimde, güvenli bir biçimde gidebilecek durumdadır diyoruz. Ve bütün görme engelliler bunu kullanmalı, yanında taşımalı. Elbette çevremizde bizi seven çoluğumuz, çocuğumuz, arkadaşlarımız, akrabalarımız, eşimiz vardır. Ama tek başımıza da gitme, gelme zevki de bir başkadır diyoruz.
Biraz yalnız kalmaya da ihtiyaç vardır.
Bu da bir gerçek.
Değil mi?
Bu da bir gerçek.
Şu anda biraz dinleyicilerimize anlatmak istiyorum. İşte dört parçaya katlanabilen, dört parçaya bölünebilen ama katlanabilen, çantalara sığabilen özellikle. İşte ahşap bir
saplı
ama hı-hı, diyorsunuz ki değişik materyalleri var bunun. Özelliği doğru nedir? Yani ne olmalıdır?
Şimdi
beyaz bastonun?
Yani bir kere dayanıklı olmalı.
Hı-hı.
Çünkü siz onu kullanırken özellikle kalabalık mekanlarda bir başkasının bastonunuza basma riski var. Veya büyük şehirlerde trafikte bir araç lastiğinin üstünden geçme riski var. Düşme tehlikesi anında ondan güç aldığınızda kırılma riski var. Bütün bunlara karşılık dayanıklı olması lazım. Yani ufak tefek darbelerde kırılmaması, eğilmemesi lazım. Bunun ana ham maddesinin böyle bir metalden olması lazım.
Hı hı.
İkinci olarak, yani birinciye dayanıklılık dersek, ikinci olarak da beyaz baston kullanıcısının kolunu, elini yormaması lazım. Hafif olması lazım. Çünkü önünüzü kontrol ettiğiniz için bir sağa bir sola bileğinizle onu kullanarak adımlarınızın tersine ileriye doğru yere dokunduğunuz için baston aracılığıyla bileğinizi ağır bir yükün binmemesi lazım. O anlamda hafif olması lazım. Ki uzun süre kullanmak durumunda kalırsanız yorulmasın sizi.
Hı
hı. Üçüncü olarak da tuttuğunuz kısım mevsimsel koşullara uygun olarak sizi üşütmemeli, ekstra olarak üşütmemeli veya ekstra olarak terletmemeli elinize yaz ve kış koşullarına göre. Boya, yapışkan ve benzerlerinin de elinize bulaşmaması lazım. O anlamda dördüncü olarak da taşınması, kullanım dışındaki zamanlardaki taşınmasının kolay olması lazım. Çantanıza, hatta pardüsünüzün cebine girmesi gerekir, sığması gerekir. Dolayısıyla bu dört özellik gerekir. Onun dışındakiler kişilerin özel tercihlerine uygun değişiklik.
Hı hı, ve bu beyaz bastonun eğitimlerini de siz genel merkezinizde ve çeşitli şubelerimizde veriyorsunuz.
Verebiliyoruz. Hı hı. Evet. Bunu devlet de veriyor.
Hı hı.
Devlet de Türkiye'de iki tane görme engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri var. Beşer, altışar aylık yatılı kurslara alıyorlar görme engelli arkadaşları. Yalnız onlar daha çok sonradan görme engelli olanların hayata uyum eğitimi sürecinde veriyorlar. Onlar da bayağı başarılı eğitimlerde bulunuyorlar.
Ben tekrar Altı Nokta Körler Derneği'ne gelmek istiyorum. Bütün yöneticilerinin hepsinin de görme engelli olduğunu biliyoruz.
Evet.
Bu dernekte bir kültür merkezine de sahipsiniz.
Evet.
Neler var burada kültür merkezi içerisinde?
Şimdi biz bu kültür merkezini 1994 yılında temelini attık ve 2,5 yıl tamamlanmadan 7 katlı bir bina gerçekleştirdik. 1750 metrekare kapalı alanı olan bir bina burası. Artık eskidi neredeyse, 20 yıl oldu çünkü. Ama hedefimiz şuydu, 1990'lı yıllarda Türkiye'de görme engellilere yönelik sesli ya da kabartma, yani altı nokta yazısıyla oluşmuş kitaplar yoktu. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredat neyse onların kitapları vardı. Ben mesela kendim de hatırlarım, Köler Okulu çıkışlıyım 1978 yılında. O tarihlerde yurttaşlarımız bilir, çocuklara yönelik Texas, Tomokis, ne bileyim envai tür resimli çizgi
roman,
şeyler, romanlar vardı çocuklara, gençlere yönelik. Bizim elimizde bir tane bile dergi yoktu. Bırakın bir dergiyi, ne bileyim Ömer Seyfettin'in Kaşağı'nı alayım okuyayım diyemezdik.
Hı hı.
Ekstra kitap bulmakta çok ciddi sıkıntı çekerdik. Onu da işte büyüklerimize, arkadaşlarımıza gel kitap okuma saatleri oluşturalım. Bize o saatte bu kitabı okuyun diye 5-10 kişi aynı anda bir kişi okur dinlerdik. Hı hı. Öyle tabii. Tabii bu çok zor bir iş. Çünkü 5-6 kişiyi bir araya getireceksiniz. İşte her birinin zamanı uyacak, uyumayacak, aileleri, çocuklar falan. Kolay bir iş değildi. Yani normal bir çocuk, atıyorum, bir istatistik yok elimde ama o tarihlerde yılda 40-50 kitap okuyor ise, ki ülkemizde de kitap okuma yazma oranı oldukça düşük, görme engellilerde bu 1-2'dir. Dolayısıyla ciddi bir açık vardı bizim bu okuma alanında, kültürel takviye alanında. Bu açıkları gören insanlar olarak dernek yöneticileri olduğumuz andan itibaren bir an önce profesyonel bir stüdyo ve matbaaya, kabartma yazı üreten matbaaya sahip olmamız gerekir dedik. Böyle 8-10 arkadaş, büyüklerimiz bir araya geldik ve Altı Nokta Körler Derneği'nde yönetici olduğumuz andan itibaren bütün emeğimizi, hatta halkımızın maddi manevi katkılarını da şimdi içinde bulunduğumuz o kültür merkezinin yapımına yönlendirdik. Hı hı. Anonim bir binadır. Hı hı. Halkın, derneğimizin düzenlemiş olduğu gelir getirici faaliyetlerine vermiş olduğu destekler sonucunda gerçekleştirilmiştir. İçinde işte o demin yukarıda ifade ettiğim kütüphane ve matbaa açığını kapatacak birimler var. Hı hı. Türkiye'de ilk, o tarih itibariyle ilk biz gerçekleştirdik. Daha sonra da bizi takip eden çok kuruluş oldu. Bu da sevindirici bir şey. Şimdi burada bir, normal kitapları sese dönüştüren stüdyomuz var. Arkadaşlar, burada gönüllü okuyucularımız var. Gelirler, günde 8 saat, 4-5 değişik okuyucu tabii, kendi okuduğu kitabı tamamlayıncaya kadar orada okurlar. Biz de bunu CD'ye tabii alıyoruz. Temizlemelerini yapıyoruz. Yani bir tür montaj sistemi, sizlerdeki stüdyo band kayıt sistemindeki temizleme işlemleri neyse biz de onları yaparız. İşte lüzumsuz çıkan sesleri temizleriz falan. Ve sonuçta tabii TRT ile yarışamayız ama TRT'ye yakın bir stüdyo okuması oluştururuz. Hı hı. Her tür kitap var. Yani
tüm açığı, görme engelliler buradan faydalanabiliyor.
Tabii ücretsiz. Hı hı. Hem de ücretsiz. Daha önceki yıllarda kasetlere okunurdu bunlar. Şimdi hı hı. onların hepsinin CD'ye ve internet ortamına dönüştürdük. Hı hı. Her tür kitabı, her kesimin ihtiyacına uygun kitabı bulma şansı var. Hı hı. Ama her kitap mı? İmkanlarımız ona yetmiyor tabii. Hı hı. Çünkü bir tane stüdyomuz var. Ama buna rağmen 50 yılların, 100 yılların açığını hala hazırda kapatabilmiş değiliz. Web sitemiz var. Hı hı. Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı diye girildiğinde bu kütüphanede hangi kitapların olduğuna yurttaşlarımız, görme engelli yurttaşlarımız özellikle ulaşabilirler. İstedikleri kitapları da ücretsiz olarak oradan indirebilirler.
Bir de gönüllü okuyucuya girmek istiyorum. Nasıl gönüllü okuyucu olunur? Size mi başvurmak gerekiyor?
Ya şimdi
gerekir?
Şöyle tabii bu gönüllü okuyucu meselesi Ankara bazında bizim açımızdan hı hı. bir ihtiyaç oluyor. Hı hı. O da şu.
Herkes gönüllü okuyucu olabilir mi mesela?
Ya ister istemez, yani olmak ister. Hı hı. Ama bizde de bir ön eleme var. Hı hı. Yani o da şu, ister istemez diksiyonuna dikkat ediyoruz. Bir ön eleme gerçekleştiriyoruz. Kalıcı eserlerde en mükemmeli arıyoruz. Ses tonundan okuma tarzına varıncaya kadar. Ama bizim öğrencilere de, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine de okuma hizmeti veriyoruz. Günlük okumalarda, geçici okumalarda hemen hemen bütün gönüllü okuyucu olanları değerlendiriyoruz.
Hı hı. İnternet siteniz de çok kapsamlı aslında bakarsanız. Onu da incelediğimizde görme engelli kişilere nasıl yardımcı olabiliriz hususunda bize kısaca bilgiler de veriyor. Ben burada
bir broşürümüz var. Evet.
Özellikle incelemeniz gerektiğini düşünüyorum sevgili dinleyenler. Bir görme engelliyle karşılaştığımızda nasıl yardımcı oluruz hususunda bize önemli bilgiler veriyor. Ve Teknolojik Yenilikler Altı Nokta Körler Derneği'nin nasıl faydalanıyor teknolojik yeniliklerden diyeceğim.
Ya şimdi şöyle, teknolojik yenilikler derken biz ilk piyasaya sürülmüş yenilikleri teknolojiyi iyi düzeyde tanıyan, kullanan görme engelli arkadaşlarımız aracılığıyla üyelere veya üye olması da şart değil, görme engelli arkadaşlara öğretmeye çalışıyoruz. İşte hı hı. Bilgisayar eğitimi bunlardan biri.
Hı hı.
Yani görme engellerin görme sorununu adeta ortadan kaldıran bir yenilik. Tüm dünya için bilgisayar çok önemli. Ama
ve Android cep telefonları belki.
Hepsi, hepsi. Yani akıllı telefonların hepsi çok önemli. Bilgisayar eğitimi veriyoruz. İşkur'la işbirliği halinde. Türkiye'de hemen hemen görme engelliler, büyük şehirler başta olmak üzere bilgisayar eğitimini günlük hayatında kullanmada çok önde gidiyorlar.
Hı hı.
Hele yeni nesiller, üniversite çağındaki, orta yaştaki yeni nesil görme engelliler bilgisayarı çok iyi düzeyde biliyorlar. Son zamanlarda akıllı telefonlar çıktı. Bunları inanın... 65-70 yaşındaki abilerimize bile gençler öğretiyor.
Çok güzel bir şey bu.
Yani parmak hassasiyeti az olan arkadaşlar bile dokunmatik telefonları kullanabilir hale hı-hı. geldiler ki bunların aracılığıyla normal bir insan günlük hayatında nerelerde bunu kullanıyorsa görme engelli yurttaşlar da o düzeyde kullanıyor.
Hatta
Face'e giriyor,
belki de
internete giriyor, Twitter kullanıyor. Hı hı. Ya birazcık da eskiden körler radyoyu çok kullanırdı. Hı hı. TRT'yi çok dinlerdik.
Hı hı. Şimdi dinliyorsunuz.
Gene tabii TRT. Ben bile bu yaşımda hala radyo tiyatrolarını dinliyorum TRT'de.
Çok
hala.
Mutlu olduk. Biz hala. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum ilginize. Çok sağ olun.
Konuşacak çok konu var. Tekrar konuk etmek isteriz sizi yayınımızda.
Çok sağ olun.
Evet sevgili dinleyenler, bu haftada Engelleri Aşarken programının biz sonuna geldik. Programın tekrarını dinlemek isteyenler Engelleri Aşarken podcastlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com internet adresinden ulaşabilirler. Unutmayın, her cuma 19.30'da Engelleri Aşarken beraberiz. Engelleri Aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin.